Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 29. ayrım. 33. Örümcekler zayıf yönlerini telafi edebilmek için çeşitli silahlar, taktikler geliştirmişler ve şaşırtıcı mutasyonlar geçirmişlerdir. Bu yönleriyle filmlerdeki kötü kalpli kahramanlardan pek farklı sayılmazlar. Örümcek Kadın, Burkhard Bilger, New Yorker, 5 Mart 2007. Mac, akşam yemeğinden kısa bir süre sonra telefon etti. Kimberly, Smith House'daki odasına yeni dönmüştü ve modern dünyanın en başarılı icadının lastik belli pantolonlar olduğunu düşünüyordu. Neredeyse tam bir kızarmış tavuğu midesine indirmiş, yarım kilo bamyayı süpürmüş, arkasından da peynirli kek yemişti. Buna rağmen pantolonunun beli sıkmıyordu. Hatta bebek McCormick, her akşamki rutini olan annesinin karnını tekmeleme oyununa başlayınca bile Kimberly hiç rahatsız olmamıştı. Rainey ve Quincy çoktan iyi geceler dileyerek odalarına çekilmişlerdi. Ama Kimberly cin gibi uyanıktı. Beyninde yine düşünceler üşüşüyordu. Her davanın çözülmesinden hemen önce aradığı cevabın aslında başından beri karşısında onu beklediği hissine kapılır ve heyecan duyardı. Odası genişti. Eski yapılı binanın saçaklarının hemen altında uzun bir L şekli çiziyor ve volta atmak için mükemmel bir alan sağlıyordu. Battal boy yatağından masasına yürüyor, masadan yatağa geri dönüyor ve şişmiş karnını ovuşturarak tekrar tekrar düşüncelere dalıyordu. Eğer Sandy Springs, Dinkara'nın av bölgesi ise Dahlonesia'da saklandığı iniydi. Doğru kayıtları inceleyip doğru insanlarla görüşmeleri ve bulmacanın son parçasının da yerine oturması artık an meselesiydi. Ondan sonra Ginny Jones'u, kayıp kızları ve Dinkara'nın kendisini bulabileceklerdi. Ve sonra da cep telefonu çaldı. Ekranda Mac'in numarası göründü. Kimberly yürümeyi bıraktı. Karnı hemen gerginlikle kasılmaya başlamıştı. Buna sinirlendi ve telefonu hızla eline alıp sert bir ses tonuyla "Kimberly" dedi. Önce bir cızırtı, sonra 3 bip sesi ve ardından Mac'in kesilen sesi. "Benim kim? Mac." "Merhaba canım," dedi Kimberly gereğinden fazla bir kibarlıkla. "Ne, neredesin?" "Hala Dahlonesia. Sabahleyin erkenden ziyaret etmemiz gereken 1-2 yer daha kaldı. Hava bardaktan boşanırcasına yağıyor. Dışarı gidiyorum. Özel görev. Yarın dönerim." "Efendim, ses çok bozuk. Başka bir yerden arayabilir misin?" Kimberly ayak sesleri duyar gibi oldu. Arka planda gürültüler, emir veren bir erkek sesi geliyordu. Ne olduğunu anladı. Gece geç saat ve gizli bir görev. Mac ve narkotik ekibi baskına gitmek üzereydi. Muhtemelen şüphe ettikleri bir uyuşturucu evi veya bir meth laboratuvarına baskın yapacaklardı. Ve Mac de onu şimdi aramıştı çünkü narkotik polisleri maskelerini takıp koruyucu yeleklerini giyerek işe atılmadan önce eşlerini ararlardı. Son telefon görüşmeleri evlerini aramak ve ne olur ne olmaz diye aileleriyle konuşmak olurdu. Bebek Kimberly'nin avucuna doğru baskı yapıyordu. Kimberly yatağın ucuna oturdu. "Baskın nerede?" diye fısıldadı. "Şu anda konuşamam. Sabah ararım." "Sıfat Timi de geliyor mu?" "Evet, bütün ekip. Mevzilenme." "Mac." Kimberly bir şey söylemeliydi. Herhangi bir şey. Ama ne kadar çabalasa da söyleyecek bir şey bulamıyordu. Ve bir anda Mac'le aralarında açılan mesafenin farkına vardı. Cevapsız kalmış soruların, bozulamayan sessizliklerin. O anda evde olmayı istedi. Bunu telefonda yapmak doğru gelmiyordu. Evde olmalıydılar. Ona sıkıca sarılmalıydı ki Mac bebeğin tekmelerini hissedebilmeliydi. Mac kulağına onu sevdiğini söyleyebilmeli ve Kimberly, Mac'in nefesinin tenini gıdıkladığını hissederek elini kalbin üzerine koyabilmeliydi. İnsanın sevdiği biri bir gün kapıdan çıkıp gider ve belki bir daha geri gelmeyebilirdi. Kimberly bunları gayet iyi biliyordu. Bunu unutmamak için yılda 2 mezarlıklara giderdi. "Dikkatli ol," diye fısıldadı sonunda. "Her zaman. Arayacak mısın?" "Sen eve döne. Yarın öğleden sonra döneceğim belki. Balık çiftliğine gitmemiz ve bazı kayıtları incelememiz gerek." "Hissediyor. Bebek iyi. Onu daha çok hissetmeye başladım. İyice hareketlendi. Ayrıca çok etobur. Nihayet artık rahat rahat et yiyebiliyorum. Cızırtıların arasında Mac'in kıkırdadığını duydu. Bu ses Kimberly'yi ona daha çok yaklaştırdı. Mac'in gülerken gözlerinin kenarının kırışmasını, dudağındaki hafifi kıvrımı hayalinde canlandırabiliyordu. Seni seviyorum dedi sonunda. De seni seviyorum. Sonra telefondan bir bip sesi geldi ve hat kesilmiş oldu. Kimberly ona bir daha ulaşmayı denemedi. Mac görevini yerine getirmişti artık. Kimberly ise otel odasında bir süre tek başına oturdu ve kocasını bu kadar çok severken kendini neden ondan bu kadar uzakta hissettiğini düşündü. Aralarındaki bu mesafe hangi noktada evliliklerin geçtiği herhangi bir dönem olmaktan çıkmış ve kalıcı bir yaşam tarzına dönüşmüştü. Ve kendisi gibi inatçı, katı fikirli bir insan bu konuda ne yapabilecekti ki? Bebek McCormick kıpırdandı. Kimberly karnına ovuşturdu ve otopark alanından gelen rüzgarın uğultusunu, pencerelerin tıkırtısını dinledi. Sonra montunu giydi ve dışarı çıktı. Sel, otelin önündeki verandada oturuyordu. Rüzgardan korunmak için bir köşeye iyice sıkışmış, sokak lambalarının önünde uçuşan yağmur damlalarını seyrediyordu. Kimberly'yi sormadan yanındaki sandalyeye oturdu ve kendi kendine Sel'in peşinden özellikle gelmediğini söyleyip durdu. Odasından bunun için çıkmamıştı. Olan biten böyle bir şey değildi. Sel pek sohbet etme havasında gibi görünmüyordu, yalnızca fırtınayı izliyordu. Yüzünde Kimberly'ye tanıdık gelen yine o karamsar ve düşünceli ifade vardı. Düşünceleri belli ki onu hoş olmayan bir yerlere sürüklemişti. Kimberly ne zamandır o diyarda olduğunu merak etti. Hayret tavuk yedin dedi Sel. Bebeğin et sevmediğini sanıyordum. Kimberly omuz silkti. Bebek fikrini değiştirdi. İşte bak, kız olduğunu gösteren bir kanıt daha. Sel nihayet kafasını çevirip Kimberly'ye baktı. Sonra bakışları şişkin karnına yöneldi. Endişeli misin diye sordu. Evet dedi Kimberly. Bebek doğduktan sonra çalışmaya devam edecek misin? Öyle planlıyorum. Sel Kimberly'ye biraz daha dikkatlice baktı. Sence bu seni değiştirecek mi? Yani düşünsene, içinde çocuklar olan bir cinayet soruşturmasına veya çocuk kaçırılma olayına ya da seks kölesi zincirleriyle ilgili bir göreve ya da kundakçılığa ya da küçük çocukların hayatını mahveden herhangi bir olaya çağrıldığın zaman bu senin için zor olmayacak mı? Elbette, ama görev çağırırsa Kimberly durmaz gider. Bu yeterli değil dedi Sel, donuk bir ses tonuyla. Sen DTE'dendin değil mi? Cesetleri toplama işi sana düşüyor. Peki sonra? Eve, küçük Jenny'ye dönüp elindeki pis kokuyu yıkayarak çıkarabilir misin gibi mi davranacaksın? Kafana yerleşecek görüntüleri saymıyorum bile. Şu anda da bunu yapıyorum. Hayır, küçük Jenny. Teorik olarak küçük Jenny'nin bir sevinç yumağı olması gerekiyor. Böyle güzel bir şey hayatın geri kalanına katlanmayı neden zorlaştırsın ki? Sel, belli ki böyle bir karşı görüş beklemiyordu. Şaşkınlıkla kaşlarını çatarak Kimberly'ye baktı. Bir dakika sonra, aklına hala verecek bir karşılık gelmeyince fırtınayı seyretmeye geri döndü. Bir süre sonra da Kimberly tam zamanında Sel'in elini tutup karnına götürdü ve bebek McCormick ufak bir tekme attı. Sel, elektrik çarpmış gibi elini geri çekti ve doğruldu. Aman tanrım, oldukça güçlü değil mi dedi Kimberly. Karnında kim var? Mia Hamm mı? Çevirenin notu. Mia Hamm, Amerikalı kadın futbolu oyuncusu. Neden olmasın dedi Kimberly omuz silkerek. Bilmiyorum, istediği her şeyi olabilir hayatta. Bence asıl mesele de bu zaten. Hiç kötülüğün sıradanlığı diye bir şey duydun mu Sel? Kötülüğün sıradanlığı mı? Evet, psikiyatrın biri bir deney yapmış. Bir grup genç adamı almış. Bunlar yüksek ahlaka sahip temiz pak gençlermiş. Bu gençlere sahte bir hapishane inşa ettirmiş. İçlerinden bazıları mahkum, bazıları ise gardiyan olmuş. Ortamı mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde hazırlamışlar. Gardiyanlara, mahkumları ders sırasında tutuklatmışlar mesela. Deneyin birkaç hafta sürmesi planlanıyormuş. Ancak doğru hatırlıyorsam profesör deneyi 3 gün sonra iptal etmek zorunda kalmış. Çünkü mahkumlar, gardiyanlar tarafından oldukça gerçekçi eziyetlere maruz kaldıkları için sinir krizleri geçirmeye başlamışlar. Bu eziyetlere çırılçıplak soyulmak, küçük düşürülmek ve cinsel tacizler de dahilmiş. Bütün bunları, o güne kadar bir dükkandan bir çöp bile çalmamış genç adamlar yapmış. Yani sonuç olarak, çok iyi insanlar bile, umursayan kimse yoksa etrafta, çok kötü şeyler yapabilirler. İşte kötülüğün sıradanlığı bu. Sel homurdandı. Nazilerden bahsediyorsun sen. Hayır, insan doğasından söz ediyorum. Her erkeğin veya her kadının içinde kötülük yapma kapasitesi vardır. Bazı insanlar bunu asla davranışa dökmezler. Bazıları ise sadece bu amaç uğruna hareket ederler. Ve bazı başka insanlar vardır ki, onlar ancak uygun şartlar ortaya çıkarsa kötülük yaparlar. Belki 20, 30 veya 40 sene faydalı, seçkin vatandaşlar olarak yaşarlar. Ama sonra 41. yılda, bu düşüncenin bebek konusunda teşvik edici olan yanı ne anlayamadım. Kimberly omuz silkti. Teşvik edici olmaya çalıştığımı kim söyledi? Bu hayatın gerçeği ve sırf yakında anne olacağım diye kafamı bir anda kumun altına saklayacak değilim. Dünya katı bir yer. İnsanlar kötü. Yatakların altında canavarlar vardır ya da daha da dürüst olmak gerekirse koridorun sonunda, babalarının odasında bazen. Ama biliyor musun ne var? Neymiş, kendimi şimdi öldürmek sonra öldürmekten daha mı az acı verir? Kötülüğün sıradanlığının doğal bir sonucu da var ve bu doğal sonuçta kahramanlığın sıradanlığı. Sel tekrar homurdandı. Lütfen şimdi de Süpermen'den bahsettiğini söyleme. Aslına bakarsan Süpermen'in tam tersinden söz ediyorum. Ben ortalama, sade bir vatandaş olan, mesela Joe diye birinden bahsediyorum. Bu sade vatandaşımız Joe bir gün uygun şartlar ortaya çıkınca günü kurtarıyor ve kahraman oluyor. Mesela metroda raylara düşmüş birine yardım etmek için aşağı atlayan bir yabancı. Dükkanın birinde alışveriş yaparken ağlamaklı küçük kızı fark etmekle kalmayıp polisi arayan bir kadın. Her insafsızlığın karşısında onunla eşit derecede güçlü bir cesaret vardır. Bu da insan doğasıdır. Annen ve ablan öldürülmüştü dedi Sel yavaşça. Ve sen de şimdi dünyanın geri kalanını mı kurtarmaya çalışıyorsun? Hikayemi senden duymaya ihtiyacım yok Sel. Ben kim olduğumu biliyorum. Sel'in yüzü kızardı. Bakışlarını tekrar fırtınaya çevirdi ama parmakları dizlerinin üzerinde huzursuzca kıpırdanıyordu. Vazgeçmeyeceğim Mac. Vazgeçmek bana göre bir şey değil. Az önce bana Mac dedin. Hayır demedim. Fakat demiş olduğunun farkına vardı ve şimdi kızarma sırası ondaydı. Artık ne yaptığından bile emin değildi. Odasına dönmeliydi. Bir şeyler yapmalıydı. Fakat olduğu yerde kalıp Sel'in yanında oturmaya, huzursuzca kıpırdanan parmaklarına bakmaya ve karanlığın Sel'i dalga dalga nasıl ele geçirdiğini hissetmeye devam etti. Ve ilk kez o zaman aklına geldi kötülüğün sıradanlığı. Burada yaptığı şey bu muydu acaba? Uygun şartların ortaya çıkmasını ve böylece yapmaması gerektiğini bildiği bir şey yapabilmeyi mi bekliyordu? Sel'in yüzüne dokunmayı, onu kendine çevirmeyi, dudaklarıyla dudaklarını kesiştirmeyi mi? Çünkü Sel'in içindeki bir şeyler, Kimberly'nin içindeki bir şeylere sesleniyordu. Belki bir yara, belki de öfkeydi bu. Muhtaçlık, sonu gelmeyen derin bir muhtaçlık. Çünkü çok uzun zaman önce bir yerde bir şeyler ters gitmişti ve şimdi yarayı beslemekten başka yapabilecekleri bir şey yoktu. Sel'i istiyordu ya da en azından etkisine kapılıyordu. Bu his onu şaşırtıyor, ürkütüyordu. Üniversitedeyken incelediği başka bir ödevi anımsadı. Çoğu insanın hayatlarını mahvetmek için başkalarına ihtiyacı yoktu. Çoğu insan bunu kendi başlarına gayet iyi yapabiliyordu. Sel başını ona çevirdi. Gözleri karanlıktaydı. Kimberly bakışlarını tam olarak göremiyordu. Ama dudaklarındaki açlığı, sinirlerindeki gerginliği ve kendini dizginlemek için ne kadar çaba harcadığını hissedebiliyordu. O sırada şimşek çaktı ve çardağı bir saniye için aydınlattıktan sonra onları yine karanlığa terk etti. Kimberly Sel'in iştahlı yüzünü gördü. Sonra kocasının sesini duydu. Ona sabah evde olacağını söylüyordu. Gök gürüldedi. Sel yüzünü Kimberly'ye yaklaştırdı. Kimberly başını kaldırarak geri çekildi. Özür dilerim diye fısıldadı. Ayağa kalktı, yumruklarını sıktı ve hızlı adımlarla otele geri döndü. Kapıyı açtığında odası karanlıktı. Elektrik düğmesini bulana kadar biraz bocaladı, sonra düğmeye bastı. Fakat ışık açılmadı. odaya girip kapıyı ardından kapattı. Az önce neredeyse yapmak üzere olduğu şeyin şokuyla titriyor, kendini tamamen sarsılmış hissediyordu. O öyle bir kadın değildi ki, öyle şeyler yapmazdı. Lanet olsun, ne zaman bu kadar vasat biri olmuştu? Yavaş yavaş yatağa doğru yürüdü ve başucundaki lambaya uzandı. Fakat o sırada bir tıslama sesi duydu ve odada yalnız olmadığını fark etti. Yatağın üzerinde kocaman, siyah bir şey hareket ediyordu. Hemen refleks olarak omzundaki tabancaya uzandı ama sonra tabancayı akşam yemeği için çıkardığını hatırladı. Lambayı eline aldı ve yatakta hareket eden şeye doğru hızla savurdu. Kendisi de geri geri sendeledi ve sırtını duvara çarptı. Odanın diğer tarafındaki masaya doğru yürüdü ve el yordamıyla masanın üzerindeki lambayı bulup elektrik düğmesine ulaşmaya çalıştı. Odanın diğer tarafından aynı tıslamayı bir kez daha duydu. Lambayı açar açmaz iki farklı manzarayla karşılaştı. Bir tanesi yataktaki yastıkta, arka ayaklarının üzerinde şaha kalkmış, dişlerini öne doğru çıkarmış, dünyanın en büyük, en korkunç örümceğiydi. Diğeri ise, örümceğin yanında soğukkanlı bir şekilde, elinde silahla oturan genç bir çocuktu. "Kimsin sen?" diye bağırdı Kimberly. Sonra çaktırmadan, içinde Glock 40 silahı olan malzeme çantasına çevirdi gözlerini. En fazla 8 adım uzaktaydı. Ama çantanın fermuarını açıp, elini içine sokup, yarı otomatik silahı çıkarmak ona bir dakikaya daha mal olurdu. Onun yerine kapıya doğru baktı. Maksimum 10 adım uzaktaydı. Ama kapının kolunu çevirmek, açmak ve kıvrılıp çıkmak. Dikkatini tekrar çocuğa verdi. Çocuk sakin sakin oturuyordu. Silahı uygun bir seviyede tutan elleri hiç titremiyordu. Hala tek bir kelime bile etmemişti. Kimberly öne doğru bir adım atmayı denedi fakat hareket eder etmez, yataktaki devasa tarantula arka bacaklarının üzerinde gerinerek tekrar tısladı. Kimberly olduğu yerde durdu. Örümcek de 8 bacağının üzerine çömelerek bekleme pozisyonu aldı. "Kimsin sen?" diye sordu tekrar. Başını hafifçe çocuğa doğru çevirip gözlerini örümcekten ayırmadan. "Ne istiyorsun?" "Adı Diablo," dedi çocuk, sohbet ediyormuş gibi bir tavırla. "Bir Terrafoza blondi, Güney Amerika'da yaşayan bir tarantula türü. Birçok tarantulada insana zarar verecek kadar zehir yoktur. Isırıkları arı sokmasından daha çok acıtmaz. Ama Diablo öyle değildir. Parmaklarını koparıp elindeki deriyi yüzebilir. Henüz akşam yemeğini yemedi ve gördüğün üzere bu yüzden keyfi biraz bozuk." Kimberly elini karnına koydu. Tekrar malzeme çantasını düşündü. Bir anda fırlasa, elini sokup silahı alsa, hayır, hiç şansı olmazdı. Çocuk anında tetiği çekebilirdi. Ve örümcek de, örümceği düşünmek bile istemiyordu. "Beni arayan sendin," dedi Kimberly cesaretini toplayarak. "Veronica Jones'un kasetini bana sen dinlettin." "Evet, denedim," dedi çocuk, buz gibi bir ses tonuyla. "Sana bir şans vermiştim ama sen bu şansı kullanamadın. İşte şimdi buradayım, konuşabiliriz." Çocuk sadece silahını havada salladı. "Konuşmaya gelmedim hanımefendi, mezun olmaya geldim." Kimberly bu kez kapı seçeneğini gözden geçirdi. Eğer birkaç santim yana kayabilir ve yaklaşabilirse. "Din Kara senin kaçtığını biliyor mu?" diye sordu çocuğa. "Kaçmak mı? Hanımefendi beni kim gönderdi sanıyorsunuz Tanrı aşkına?" Kimberly bir an için bocaladı. Sonra bir kez daha denemeye karar verdi. "Burada olduğumuzu biliyor mu?" "Burada olduğunuzu bilmeyen mi kaldı? Sen ve arkadaşların bütün kasabada kırıta kırıta yürüyüp sağa sola resimler dağıtıyorsunuz. Zaten başından beri an meselesiydi. Ama sorun değil, bu küçük ziyaretiniz işleri kolaylaştırdı. Avlanmak zorunda değilim en azından. Hemen sadede gelebiliriz." "Sen de istiyor musun bunu? Neler olduğunu biliyorum. Sana neler yaptırdığını. Böyle olmak zorunda değil." Kimberly öne doğru ufak bir adım attı. Çocuk da, tarantula da tepki vermedi. Bir adım daha attı. "Fahişeleri Din Kara kaçırıyor, öyle değil mi? Onları eve getiriyor ve korkunç şeyler yapıyor. Seslerini duyuyorsun, değil mi? Hatta belki aynı odada oluyorsun. Dinlemeye ve seyretmeye mecbur bırakılıyorsun ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Sonra işi bitince pisliğini sana temizlettiriyor. Plastik gazete kağıdı gibi şeyler seriyor mu yere? Yoksa her işi sana mı bırakmayı tercih ediyor? 29. ayrımın sonu. Sayfa 347. Devamı 30. ayrımda.